Ayrım 42.
Geleneksel sistemde her insan ayrı bir vaftiz anne ve babası edinir. Kardeşlerle paylaşılması gerekmeyen ve doğal ailede olup bitenler hakkında bağımsız yorumcular olarak faaliyet gösterebilen kişilerdir bunlar. Yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı beklenmedik sonuç ise yalnız komşu şehirde değil, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, fazla yakın olmadıkları ve aralarında rekabet bulunmadığı için cömertliği hasetin önüne koyabilecek, birbirlerine önem veren insanlardan oluşan iç içe geçmiş ilişki ağlarının yardımıyla bu yakınlık türünü daha geniş bir düzleme yaymanın artık gerçekleştirilebilir bir olasılık haline gelmiş olmasıdır. İnsan hakları hareketi kaçınılmaz olarak bu hedefe doğru ilerlemektedir. Ve bu gelişme ulusların ortaya çıkışı kadar önemli bir aşama olma adayıdır. Uluslar da çok daha ilkel olmakla birlikte iletişim teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda ortaya çıkmışlardı. Batı'da çocuklara kendilerini başka birinin yerine koyma oyunu oynatarak başka insanları anlamalarını sağlayan bir iki okul vardır. Esas olarak insanların kafalarındaki yuva kavramını genişletmeye çağıran bir davettir bu. Yuva, insanın kendini rahat hissettiği, anlaşıldığını düşündüğü ama aynı zamanda mahremiyetini ve gizemini koruduğu, başkalarına ihtimam gösterdiği ve onlardan ihtimam gördüğü, bir yandan da yalnız kalma hakkına sahip olduğu yerse eğer, bütün bunların hayatları boyunca ayağa kaldırmaya ve ayakta tutmaya çalıştıkları insanın en önemli kişisel ve kolektif sanat eserlerinden biri ise, yuva yaratma sanatında ev inşa etme işinde değil, kat edilecek daha çok yolumuz var demektir. Bu sanat hala büyü ülkesinin egemenliğinde demektir. İçgüdü veya taklit bir evi yuva yapmak için yeterli değildir. 23. İnsanlar kendi hayat tarzlarını seçer ama bunda tam bir tatmin bulmazlar. Bu bölümde söz edeceğim 6 kadını 6 ayrı şehirde tanıdım. Göründüğü kadarıyla her birinin anlatacak bambaşka bir hikayesi vardı. Peki ya ortak yanları? Dominic Lopez bir balerin. Sözcüklerle kendini kolay ifade edemiyor. Ayrıca buna istekli de değil. Söylemek istediklerini bedenini taşıma ve kullanma biçiminden çıkarıyorsunuz. Elini şöyle bir oynatışı, bütün o küçük el kol hareketleri onun için cümlelerin yerini tutuyor. Yürüyüşü ise paragrafların. Ama onun belagat yüklü dilini anlamamıza yardım edecek bir sözlük yok. Duygularını açıklamaya çalışması için onu ikna ettiğimde diyor ki, "Sanki içimde ağzımdan çıkanlara hayretle bakan küçük bir adam var. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına?" diyor bana. Sizinle konuşurken aklımdan ne kadar kötü konuştuğum, ne kadar kültürsüz olduğum geçiyor. Siz çok kültürlüsünüz Mösyö. Suskunların çenebazlar karşısındaki ezikliği de yazılmayı bekleyen ayrı bir tarih. Dominic dans etmeye 12 yaşında başlamış. O günden beri mutsuz ve bunun nedenini köklerim yok diye açıklıyor. Babası sanayi şehri Lille'de işçilik yapıyormuş. Daha sonra Fas'ta iş bulmuş. Dominic orada doğmuş. Fakat bir süre sonra ortadan kaybolmuş. Annesi kendine başka birini bulmuş. Ama bu sefer de o adamı terk etmiş. Ardından ana kız Toulouse'a yerleşmişler ve Dominic burada konservatuvara başlamış. Dans etmek bütün hayatımdı. Beni müthiş mutlu ediyordu. 17'sine geldiğinde ilk kez sahneye çıkmış. 18'inde Felix Blaska'yı dans ederken gördükten sonra yıldırım çarpmışa dönmüş ve bir gün onunla dans edeceğine yemin etmiş. Cebinde 5 kuruşu olmadığı halde kalkıp Paris'e gitmiş ve 300 dansçının yarıştığı bir elemeye katılmış. Blaska 3 kişiyi seçmiş. Bunlardan biri de Dominic'miş. Birkaç sene boyunca hayran olduğu bir dans topluluğunda çalışmış. Topluluktakilerin her biri solo sanatçısıymış. Kendine ait bir dairesi, iyi bir maaşı varmış ve sık sık seyahat ediyormuş. Buna rağmen yolunda gitmeyen bir şeyler varmış. Hayalini gerçekleştirmiş olduğu halde mutlu değilmiş. Felix Blaska bunun nedenini çözemiyormuş. Kendisi de öyle. Belki de demiş kendi kendine, böyle memur gibi yaşamak, bir ev almak için para biriktirmeye çalışmak bana göre değil. İşini bırakmış ve ne olduğunu bilmediği bir şeyi aramaya çıkmış. İtalyan tiyatrosunda Ekvador Ulusal Balesi'nde Los Angeles'ta çalışmış. Hint dansını öğrenmeyi denemiş ama farklı bir dizi Adale'yi çalıştırıyormuş bu dans. Dominic'in vücuduna kramplar girmiş. Bir flamenko grubuna katılmış, bir modern dans topluluğunda dans etmiş ama ne yaptıysa tatmin olamamış. Nihayet şu sonuca varmış. Dans etmeyi seviyordum ama dans dünyasını değil. Bu dünyanın rekabetçiliğini, öne geçmek için itişip kakışanları, kişisel hırslarla dolu kareografları sevmiyormuş. Dramatik ve ciddi tarafımı ortaya çıkardılar ama benim bir de mizahi yanım var, onu hiç kullanmadılar. Dominik, dansın hayatı olanca güzelliğiyle ifade etmesi gerektiğine inanıyormuş. Hiçbir zaman bir prenses olmadım. Oturup prensini bekleyen kadınlardan değilim. Önemli olan teknik değil, kendinizin ötesine geçebilmek. Önemli olan dans ederken seyirciye neler aktardığınız. Amaçladığı şeyi ifade edebilmek için bulabildiği en iyi sözcük saflık. Ne var ki tekniğe ilişkin bitmek tükenmez tartışmaları ve eleştirmenlerle ilgili dedikoduları yeğleyen meslektaşları bu konuyla pek ilgilenmemişler. Derken bir gün Krishnamurti okurken özlemini çektiği bu tanımlanamaz saflığın kendisine göz kırpmakta olduğunu görmüş. O kitap sanki benim için yazılmıştı. Tesadüfen aslen Hollandalı olan ama iyi Fransızca konuşan bir meslektaşı da daha sonra kocası olmuş, doğu mistisizmine sorularında cevap arama sürecindeymiş. Dominik'e yoga, tantracılık ve çeşitli modern gurulara ilişkin kitaplar vermiş. Alman bir çiftin yönetiminde Pirene dağlarında köy hayatı süren, kısmen Hintlilerden oluşmuş bir cemaat ilgisini çekmiş. Fakat sonradan buradaki hayat tarzının fazla otoriter olduğuna karar vermiş. Ardından başka bir guruyu, Bhagwan'ı denemiş. Ama aradığını bu sefer de bulamamış. Çünkü o da öncekilerin tam tersiymiş. Müritlerinden kırmızı giysiler giymeleri haricinde hiçbir şey istemiyor, bunun dışındaki hiçbir şeye karışmıyormuş. Mesela sigarayı bırakmak istiyorsanız, Bhagwan'ın söylediğine göre sigaranın kendiliğinden ağzınızdan düşmesini beklemeliymişsiniz. Sonunda kelimelere başvurmadan iletişim kurabileceği bir guru bulmuş. Bu yeni guru Amerikalıymış. Dominik ise İngilizce bilmiyormuş. Her zaman göz alıcı şeyler giyen ve göz alıcı biri olan fakat hep aynı şeyleri tekrarlamak gibi bir kusuru bulunan Bhagwan'ın tersine bu adam Hintliler gibi sırtına pek az şey geçiriyormuş. Bhagwan'ın tersine hem kolay incinir hem de inanılmaz kuvvetli görünüyormuş. Columbia ve Stanford mezunu Franklin Jones, merkezi Fiji'de olan Hollanda ve Kaliforniya'da aşramları bulunan Serbest Kürsü Derneği'nin kurucusuymuş. Aşram, Hindistan'da tekke, dergah benzeri merkezler. Kocası Johnson, ateşli bir takipçisi haline gelmişse de Dominik bir süre tereddütte kalmış. O her zaman benden bir adım öndedir, ta ki Jones'la şahsen karşılaşıncaya kadar. İngilizce bilmeyen ilk öğrencisiymiş onun. Derslerini tek kelime anlamadan dinlediği halde içgüdüsel olarak büyülenmiş. Kimseye benzemeyen bir adamdı o. Kocası üstadın eserlerini tercüme etmeye başlamış ama Dominik açısından işler daha karışıkmış. Kafamdan kuşkuyu atamıyorum. Kendi kendime diyorum ki kendine eğlence mi arıyorsun Dominik, ne yapmaya çalışıyorsun? Durum hem hoşuna gidiyor hem de canını sıkıyormuş. Çünkü artık bir çocuğu varmış ve bu guru kocasının ilgisini bütünüyle tek eline almışmış. Hollanda'daki aşramlarda herkes İngilizce konuşuyormuş. Daha kötüsü Jones, kendi benliklerine yönelik aşırı ilgilerden kurtulmak için topluca yaşamalarında ısrar ediyormuş. Yemekler de damak tadına göre değilmiş. Dominik ne de olsa Fransız. Ayrıca topluluk üyeleri açıkça seksten söz edilen grup tartışmaları yapıyorlarmış. Bir Fransız kadınına göre değil bu. İlgi çekici olduğumu kabul ediyorum ama benden bu konuda konuşmamı istemesinler. Bu toplantılarda mideme ağrılar giriyor. Pek iyi, pek güzel ama bana göre değil. Son derece rahatsız ediyor beni. Bütün pırıltısına rağmen Dominik eninde sonunda taşralı bir anneymiş. Evliliklerinde sorunlar baş göstermiş. Buna rağmen geçtiğimiz sene birlikte Fiji'ye gitmişler, guruyu ziyaret etmeye. Tuvaletler berbat durumdaydı. Her taraf çamurla kaplıydı. Bacaklarınıza kurbağalar tırmanıyordu. İğrençti ama yine de mutluydum. Korktuğum ne varsa hepsi başıma geldi. Hepsine de gülüp geçtim. Guruyu görmek aşk gibi bir şeydi. Sabahları uyandığımda ilk önce onu düşünüyordum. Jones, ziyaretçilerini yanına kabul edip onlarla sessiz görüşmeler yapıyormuş. Ve bu deneyim sırasında Dominik'in bütün vücudu elektriğe tutulmuş gibi sarsılıyormuş. Onunla birlikteyken bütün dikkatim ona yöneliyordu. O beni kabul etti, dilini bilmememe rağmen. Onu görmeye giderken bale resitallerinin öncesinde yaşadığım sahne korkusunu yaşıyordum. Ve yanından ayrılırken kendimi kanatlanmış gibi hissediyordum. Bütünüyle özgür. Korkularım yok oluyordu. Kendime diyordum ki ölümden korkmuyorum. Burada seve seve ölebilirim. Her şey beni mutlu ediyordu. Fiji'de bir ay kaldım. Onu her gün görmediysem de gücünü ve bizimle birlikte olduğunu hep hissettim. Fiji'de dans etmek beni olağanüstü mutlu etti. hayatımın en parlak gösterisi oldu. Kongre sarayındakinden bile iyiydi. Gerçekten aşktı bu. Bedenden kaçıştı. Şimdi güvensizliğimi eskisi kadar aldırmıyorum. Mutlu olmanın yolu şöhret değil. Artık yanılsamalardan kurtuldum. Konuşma konusunda yeteneksiz olduğum için yeniden dansa dönüyorum. Dansımla insanlara bir şeyler verebilirim. Bir gün üstad için dans etmek isterdim. Yüzündeki ifadeyi görmek isterdim. Bugüne kadar yalnız ona hizmet eden kadınlara dans ettim. Ne var ki Dominik, sorunlarını çözmüş olmaktan çok uzak. Kendini özgür hissetmiyor. Hala paniğe kapılıyor ve böyle anlarda daha soğukkanlı olabilmeyi özlüyor. Yarı kamusal, yarı özel hayatta sürdürdüğü evliliği kafasını karıştırıyor. Onunkinden çok daha parlak bir dans kariyerine sırt çevirmiş olan kocasını artık kıskanmıyor. Kocası Bejar'ın dans topluluğundan aldığı teklifi geri çevirerek tercümanlıkta karar kılmış. Belki de Dominik'in önüne geçmemek için. Yine de Dominik geleceğini açık seçik göremiyor. Keşke geleceğime güvenle bakabilseydim. Catherine, insanlara başarılı olmanın yolunu öğretiyor. Geçimlerini sağlamakta, kazançlı yatırımlar yapmakta, rahata kavuşmakta başarıyı kastediyor bundan. Konu her zaman para yani. Mütevazı iş yerlerinin sıralandığı bir sokakta, bir düzine insanın güçlükle sığıştığı küçük bir odada kendi işlerini kurmak isteyenlere ders veriyor. Catherine burada hem müdür hem öğretmen. Öğrencilerin çoğu işsiz, en fazla üçte biri hayallerini gerçekleştirebilecek ve bunların hatırı sayılır bir bölümü de başarısız olacak. Catherine'a gelince, en ürkek öğrenciyi bile aşka getiren son derece etkileyici kişiliğine, olağanüstü bir berraklık ve akıcılıkla hiç teklemeden konuşma yeteneğine rağmen para kazanmak ve hedeflerine ulaşmak bakımından o da tam anlamıyla başarılı sayılamaz. Zengin değil, boşanmış, yazmayı istediği tezi bir türlü yazamamış, bir zamanlar olmayı istediği gibi bir iş kadını olamamış. Gerçekliğin insanın hayallerine boyun eğmemesi karşısında elden ne gelir? Catherine iş hayatına parlak bir başlangıç yapmış. Yüksek prestijli Yunanistan Merkez Bankası'nda bir iş, uluslararası ticarette 6 yıllık deneyim. Derken o güne kadar habersiz olduğum bazı yeteneklerimin farkına vardım. Psikolojik testlerden aldığı sonuçlara bakılırsa endüstriyel eğitim alanında uzmanlaşması için gereken bütün özelliklere sahipmiş. Banka personel yönetimi konusunda eğitim alması için onu Fransa'ya göndermiş. Gel gelelim, hak ettiğini düşündüğü terfiyi ondan esirgemiş. Catherine'e göre bunun nedeni kendisini kollayan birinin olmayışıymış. Yunanistan'da torpiliniz yoksa hiçbir şey yapamazmışsınız çünkü. Böylece çalışmalarına ara vermek zorunda kalmış. Selanik'te Fransız rahibeleri tarafından eğitilmiş olmasına, elinde hem Fransız hem Yunan sertifikaları bulunmasına, ayrıca İngilizce ve İtalyanca konuşabilmesine rağmen Fransa'da yine de bir yabancıymış. Sorbonne'da kendisine bir yer bulamayınca taşraya gitmeye karar vermiş. Ne var ki bulduğu tez hocası Catherine'e ilgi göstermediği gibi ticaretle ve eğitim kurslarının bankaların verimliliğini artırıp artırmadığına ilişkin araştırma konusuyla da ilgili değilmiş. Catherine diplomasını almış almasına ama yazmayı planladığı önemli kitabı hiçbir zaman yazamamış. Araştırmaları için bulduğu fon suyunu çekmiş, kocası onu terk etmiş. Bir iş bulması gerekiyormuş, çalışmalarımı bir yatırım olarak görüyordum. Karşılığını almam gerektiğini düşünüyordum. Ancak bu karşılığı bankadan alamamış ve ayrılmış. Küçük bir oğlan çocuğuyla yalnız başına acilen yeni bir başlangıç yapması gerekiyormuş. Şimdiki işi kendi fikriymiş. Yetkilileri bu işin gerekliliği konusunda ikna etmekte ona düşmüş. Girişimciliğin anlamı budur işte. Karşılanmamış ihtiyaçlara cevap vermek. Catherine başarısıyla gurur duyuyor. Çünkü severek yaptığı bir iş bu. Ayrıca bu yeni eğitim dönemi uyguluyor. Fransız Kanada'sında kullanılan bu yöntem deneyimi değil, insanın kendisini tanımasına esas alıyor. Catherine, Shakespearean sorunsal dediği şeyin cevabını bulmalarında öğrencilere yardım ediyor. Girişimci olmak veya olmamak. Girişimcilik herkesin harcı değil. Bunun seçkinci bir bakış açısıyla ilgisi olmadığını ısrarla vurguluyor. İnsanlar kendilerine karşı dürüst olmalı ve riske girmeyi becerip beceremeyeceklerini kendilerine sormalılar. Ticaret demek risk demek. Ne yazık ki diyor, kadınlar riske girme konusunda erkeklerden daha ürkekler. Eğitimle ilgili bir şey bu. Bu yüzden Fransa'da yeni kurulan şirketlerin üçte birinden daha azı kadınların eseri. Buna rağmen Catherine'in öğrencilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadınların endüstri dünyasına atılmak yerine ticarete, pazarlamaya, danışmanlığa yönelmelerinden yakınıyor Catherine. Halbuki üretim alanında uzun vadeli başarı şansları daha yüksek. Kadın mühendislerin sayısı yetersiz diyor. Ayrıca bugüne kadar yaratıcı bir fikirle karşısına çıkan tek bir kadın öğrencisi olmamış. Peki bunu onlara söylüyor mu? Hayır, gayet diplomatça davranıyor Catherine. İhtiyatlı olması gerekiyor. Bu kursun amacı insanları yüreklendirmek. Kendinizi ancak bir yere kadar tanıyabilirsiniz. Önemli olan, diyor, üzerine basa basa, hırs, irade gücü ve cesaret. Aslında hiçbir şey zor değil. Her şeyi zorlaştıran bizleriz. Kendi karşılaştığı güçlükleri sayıp dökerken bile böyle söylüyor Catherine. Öte yandan Catherine'in kendisi de endüstri dünyasına girmemiş. Hatta alışılmış anlamıyla kazanç getiren bir işe kalktığı bile söylenemez. İşi onu zengin de etmemiş. Zengin olmak için şirket kurulmaz diye karşılık veriyor buna. Kısa yoldan zengin olmak istiyorsanız gidin petrol işine girin. Ama eğer işi entelektüel doyumla birleştirmek istiyorsanız, Catherine'in formülü onu hoşnut etmeye yetiyor. Maaşlı eleman olarak çalıştığı doğru gerçi. Ne kendi özgürlük anlayışıyla bağdaşıyor bu, ne de aile geleneğiyle. Anadolu'da yerleşmiş yarım kan Fransız bir Yunanlı olup Halep'te Fransiskenler tarafından yetiştirilen babası Türkler tarafından sınır dışı edilince Selanik'te bir tekstil şirketi kurmuş. 40 sene ayakta kalmış bu şirket. Bir manavın kızı olan Bulgaristan doğumlu annesi ise küçük bir butik açmış kendine. Ama Catherine'in hiç değilse yoktan yarattığı bir işi var, maaşlı bile olsa. Fransa artık ikinci ülkesi olmuş. Kendini bu ülkeyle tamamen bütünleşmiş hissediyor. Burada yaşamayı kendisi seçmiş. Fransız zihniyetini seviyor. Yunanistan'daki patronlarının onu takdir etmeyi bilmemiş olmalarının bıraktığı kötü duyguya rağmen ülkesine geri dönmeyi tercih edebilirmiş. Oğlu Yunanca konuşamıyor. İkinci dil olarak İngilizceyi seçmiş. İş hayatında daha yararlı olduğu için. Hırsını benden almış, diyor Catherine. Kocası hayatını bir ortaokul öğretmeni olarak sürdürmeyi razıymış. Bu nedenle ayrılmışlar. Para kazanma isteği şöyle dursun, hırsın ne demek olduğundan bile haberi yokmuş. Su katılmamış sıkı bir komünist olan bu eski koca yeniden evlenmiş. Şimdiki karısı çalışmıyormuş. Belki de hırslı kadınlardan korkuyordu, diyor Catherine. Arkadaşlıkları hala sürüyor ve Catherine onun zekasına hayranlık duyuyor. Tarihe ve felsefeye ortak bir düşkünlükleri varmış ama adamın pratik yanı zayıfmış. Fazladan para kazanabilmek için tek yapabildiği özel ders vermekmiş. Farklı şeyler istediklerini keşfetmiş olmaları gerekirmiş. Ama Yunanlıların evlilikten önce birlikte yaşama alışkanlığı yokmuş. Birbirlerini doğru dürüst tanımaları evlenmelerinden epey sonra olmuş. Ayrıca aralarındaki sınıf farkını hafife almışlar. Ana babası işçi olan kocası Catherine'in kapitalist babasından hoşlanmamış. Eski kocası olduğu gibi olmaktan memnun. Catherine aynı şeyin kendisi için de geçerli olduğunu söylüyor. Yalnız Catherine'in bir de hayal kurma alışkanlığı var. Kendim ve oğlum için hayal kuruyorum. Ama bir yandan da hayatın karmaşasıyla başa çıkmanın plan yapmaktan ve düzenli yaşamaktan geçtiğini söylüyor. Evi iş yerine yakın olduğu için kitap okuyacak, yemek pişirecek, mecburiyetten değil roman okurmuş gibi tıpkı, arkadaşlarını eğlendirecek zamanı buluyor. Arkadaşlara gönülden inanıyorum. Bir arkadaşın insana vereceği en önemli şey içtenlik. Catherine'in ikiyüzlülerle, yaltakçılarla işi yok. Kendime karşı son derece katıyım. Kendimi eleştirmeyi seviyorum. Herkes böyle yapmalı bence. Ve başkalarını da bu yönde cesaretlendirmeli. Çünkü böylece insanlara kin tutmaktan kurtuluyorsunuz. Bankadakiler kötüydü de o yüzden başarısız oldum demiyorsunuz. Yeteneklerinizin neye izin vermeyeceğini kavruyorsunuz. Catherine'in düşünce biçimi böyle. Önemli olan irade gücü ama yine de insanın elinden gelmeyen bazı şeyler var. Eğer kendinizi tanıyorsanız ortaya bir çelişki çıkmıyor. Peki o kendini tanıyor mu? Catherine'in yaşama sanatı hayatın karmaşıklığını hem görüp hem görmezden gelmeye dayanıyor. Planlı yaşamaya inanıyor ama kendisine yeni bir koca bulmak için kılını kıpırdatmıyor. Böyle bir şey olacaksa kendiliğinden olsun istiyor. Arkadaşlığa inanıyor. Ama yakın arkadaşlarının sayısı çok az. Siz ölene kadar sadık kalacak arkadaşlar ararsanız kolay arkadaş bulamazsınız. Aşk daha da çetrefilli bir mesele. Genç insanların içinden geçmek zorunda oldukları bir aşama. Hata yapmak önemli. Çok genç yaşta felsefe yapmaya başlamamak gerekiyor. Hatalarınızdan ders çıkarabilirseniz hata yaptığınız için o kadar üzülmezsiniz. Her deneyimin olumlu bir yanı vardır. Peki girişimcinin, modern çağın yeni kahramanının amacı ne? Catherine kendi adına dünyayı değiştirme hevesinde değil. Onun derdi dünyanın halihazırdaki düzenine ayak uydurmak. Dünya böyle bir yer işte. Hem o kadar kötü de sayılmaz. Bir yandan kadınların eşitsizlik diye bir sorunu olmadığını söylüyor. Her şey kafanın içinde başlayıp bitiyor. İrade gücünüz var mı yok mu bütün mesele orada. Öte yandan irade gücü Catherine için mucizeler yaratmamış. Yine de amacına ulaşmış olduğunu düşünüyor. Kendime örnek aldığım kadınlar isteklerini gerçekleştirebilmiş ve düşüncelerini kabul ettirebilmiş olanlar. Catherine kendini Fransız mı sayıyor, Yunanlı mı? Avrupalı diye karşılık veriyor. Kendini dünyadaki hiçbir ulusa ait hissetmeyen, tıpkı Catherine gibi her şeyi iki yanıyla birden gören insanlara Avrupalı mı deniyor acaba diye düşünüyorsunuz. Sayısız düş kırıklıklarına uğramış olmalarına rağmen bunları birer kuvvet kaynağına dönüştürmeye kararlı insanlardan oluşan bir Avrupa canlanıyor gözünüzde. Victoria'nın ailesinde herkes koyu renk saçlıymış ama o sarışın doğmuş. Aile sırları açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Annesi Fontainebleau'daki komşuları habersiz olsa da 2. Dünya Savaşı sırasında oradan geçen bir Alman askerinin kızıymış. Bu lekeyi hasır altı etmek için Victoria'nın 2 haftalıkken başka bir aileye vermişler. Onu evlatlık edinen Alsaslı çiftçi, karı koca, şefkat ve sevgi dolu insanlarmış. Ama Victoria'nın 12 yaşındayken otomobil kazasında ölmüşler. Üvey abileri ona bakamayacaklarını söylemişler. Gerçek anne babası bulunmuş ve Victoria onların yanına gönderilmiş. Ama hayatının neşesi kaçmışmış. İlk fırsatta evden ayrılmış. Kısa bir süre önce kızı Melody'nin doğumunda anne ve babası ziyaretine gelip ondan af dilemişler. Onları affettiğimi söyledim ama aslında affetmedim. Belki hiçbir zaman affedemeyeceğim. Ben kendi kızım için her şeyi yapardım. İster sarışın olsun, ister kızıl saçlı. Ona olan sevgimi değiştirmezdi bu. Genç bir kızken Victoria 5 sene hostellerde yaşamış. Durmadan birinden diğerine taşınarak şu ya da bu yönetmelik nedeniyle kabule uygun bulunmayarak bir seferliğine kuralları esnetmeleri için yalvararak. Kimi zaman yatacak yer karşılığında temizliğe ve mutfak işlerine yardım etmesine izin verilmiş ama her hostel değiştirdiğimde bütün arkadaşlarımı kaybediyordum. Hiç kimsem yoktu. Çok zor günlerdi bunlar. Sosyal danışmanlarla konuşuyordum gerçi ama onlar da işlerini yapıyorlardı işte. Arada bir sevgi bağı filan olmuyordu. Kendimi çok kötü hissediyordum. Özellikle de Noel zamanı. Diğer kızları anneleriyle el ele tutuşmuş alışverişe çıkarken gördüğümde. Suratsız, sinirli bir kız olup çıkmıştım. Varayo'ya öfkeleniyordum. İnsanların bana öfkelenmesine ise aldırmıyordum. Benimle 18'imde karşılaşmış olsaydınız sizinle konuşmaya yanaşmazdım veya sorunlarım olduğunu reddederdim. Kendime hayali bir aile uydurmuştum. Yalan söylüyordum. Victoria sekreterlik eğitimi almışsa da bu eğitim iş bulmasına yetmemiş. Parası olmadan ya da ara sıra aldığı sosyal güvenlik ödemeleriyle yaşamaya çalışmak her an hapse gönderilme tehlikesiyle burun buruna olmak anlamına geliyormuş. Trene bilet almadan biniyormuş. Bir keresinde bir kafede borcunu ödeyemeyince 48 saat nezarette tutulmuş. Aynı güç koşulları altında yaşayan diğer gençler onu belaya etmeye çalışmışlar. Victoria baştan çıkacak gibi olmuşsa da onlara karşı koymuş. 20 sene, belki daha da fazla hapis cezası alma düşüncesi beni korkutuyordu. Hostelde hayat zaten yeterince çetindi. Hapishane ondan da kötüsü demekti. Ödlek falan değildim aslında. Zaten dibe vurmuş durumdaydım ve daha beter hale düşmek istemiyordum. Doğum kontrol hapım yoktu ve hamile kalmaktan ödüm kopuyordu. Mutsuz bir bebek doğurmak istemiyordum. Bir gün yürüyüş yaparken çantasını çaldırmış ve dımdızlak ortada kalmış. Onunla ilgilenen sosyal danışman kendisine daha fazla yiyecek kuponu verilemeyeceğini bildirmiş. Ayrıca hostelden ayrılması isteniyormuş.